Ayrım 10.
Anti Düring, Frederick F. Metafizikçi orta terimler olmaksızın yalnızca antitezler aracılığıyla düşünür. Evet evet, hayır hayır der. Bunun ötesine geçen şey metelik etmez. Ona göre bir şey ya var ya yoktur. Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de bir başkası olamaz. Olumlu ile olumsuz birbirlerini mutlak olarak dıştalarlar. Neden ve sonuçta aynı derecede sert bir biçimde birbirlerine karşı gelirler. Eğer bu düşünce biçimi bize ilk bakışta son derece usayatkın görünüyorsa, bunun nedeni bu düşünce biçiminin sağduyu denilen şeyin düşünce biçimi olmasıdır. Ama kendi dört duvarının zavallı alanında kapanıp kaldığı sürece bu arkadaş, ne denli saygıdeğer olursa olsun, geniş araştırma dünyasına atılmayı göze aldığı andan başlayarak, sağduyu büsbütün şaşılacak serüvenlerle karşılaşır ve metafizik görüş biçimi, boyutları konunun niteliğine göre değişen alanlarda ne denli doğrulanmış ve ne denli zorunlu olursa olsun, her zaman er ya da geç, ötesinde dar, sınırlı, soyut bir duruma geldiği ve çözülemez çelişkiler içinde kendini yitirdiği bir engele çarpar. Bunun nedeni tekil nesneler karşısında onların bağlantılarını, tekil nesnelerin varlıkları karşısında onların oluş ve yok oluşlarını, hareketsizlikleri karşısında hareketlerini unutmasıdır. Ağaçlar onun ormanı görmesini engeller. Günlük gereksinmeler bakımından, örneğin bir hayvanın yaşayıp yaşamadığını biliyor ve kesinlikle söyleyebiliyoruz. Ama daha belgin bir irdeleme bize bu sorunun bazen en karışık sorunlardan biri olduğunu gösterir ve bir çocuğu annesinin karnında öldürmenin cana kıyma olduğu ussal sınırı bulmak için boşuna çabalayan hukukçular bunu çok iyi bilirler. Ve ölüm anını saptamak da aynı derecede olanaksızdır. Çünkü fizyoloji ölümün tek ve bir anlık bir olay değil ama çok uzun süreli bir süreç olduğunu göstermektedir. Aynı biçimde her organik varlık her an hem aynı hem aynı olmayan şeydir. Her an yabancı maddeleri özümler ve başka yabancı maddeleri dışarı atar. Her an bedenindeki hücreler yok olur ve yeni hücreler oluşur. Az çok uzun bir zaman sonunda bu bedenin maddesi tamamen yenilenir, başka madde atomları ile değiştirilir. Öyle ki her organik varlık hem hiç değişmez hem de bir başkasıdır. Şeylere biraz yakından bakınca bir çelişkinin olumlu ve olumsuz gibi iki kutbunun karşıt oldukları kadar ayrılmaz da olduklarını ve bütün antitez değerlerine karşın karşılıklı olarak birbirlerine karıştıklarını, aynı biçimde neden ve sonucun ancak özel bir duruma uygulandıklarında geçerliliği bulunan kavramlar olduklarını ama bu özel durumu dünyanın bütünüyle genel bağlantısı içinde düşünmeye başladığımız andan başlayarak bu kavramların neden ve sonuçların sürekli olarak yer değiştirdiklerini, şimdi ya da burada sonuç olanın başka yerde ya da daha sonra neden ve vice versa durumuna geldiği evrensel karşılıklı etki görünümü içinde birleştiklerini, birbirlerine dönüştüklerini de görürüz. Bütün bu süreçlerin, bütün bu düşünce yöntemlerinin hiçbiri metafizik düşünce çerçevesine girmez. Nesneleri ve onların kavramsal yansılarını, özsel olarak bağlantıları, zincirlemeleri, hareketleri, doğuşları ve sonları içinde kavrayan diyalektik içinse, tersine yukarıda söze edilen süreçler, onun kendine özgü davranış biçiminin birer doğrulanmasıdır. Doğa, diyalektiğin deneme tezgahıdır ve modern doğa bilimi onuruna, onun bu deneme tezgahı için her gün artan zengin bir olgular hasadı sağlayarak, böylece doğada her şeyin son çözümlemede metafizik olarak değil, diyalektik olarak olup bittiğini, doğanın durmadan yinelenen bu çevrimin sonsuz tek düzeliği içinde hareket etmeyip, gerçek bir tarih geçirdiğini tanıtladığını söylemeliyiz. Burada herkesten önce bugünkü bütün organik doğanın, bitkilerin, hayvanların ve dolayısıyla insanın da milyonlarca yıl süren bir evrim sürecinin ürünü olduğunu tanıtlayarak, doğanın metafizik anlayışına en büyük darbeyi indirmiş bulunan Darwin'i anmak gerek. Ama şimdiye değin diyalektik biçimde düşünmeyi öğrenmiş bulunan bilginler, parmakla sayılabilecek denli az olduğu için, Bulunan sonuçlarla geleneksel düşünce biçimi arasındaki çatışma, bugün doğa bilimleri teorisinde egemen olan ve öğretmenlerle öğrencileri, yazarlar ve okurları umutsuzluğa düşüren o büyük karışıklığı açıklar. Evrenin, onun ve insanlığın evriminin olduğu gibi, bu evrimin insanların beynindeki yansımasının da doğru bir biçimde kavranması, öyleyse ancak oluş ve yok oluşun, ilerleyen ve gerileyen değişikliklerin evrensel karşılıklı etkilerini sürekli olarak göz önünde tutarak diyalektik yoldan olanaklıdır. Ve modern Alman felsefesi de kendini işte hemen bu yönde gösterdi. Kant mesleğine Newton'un kararlı güneş sistemini ve onun bir kez o ünlü ilk hareket olduktan sonra sonsuz süresini güneşin ve bütün gezegenlerin dönüş durumunda bulunan nebula yığınından doğduğu biçimindeki tarihsel bir süreç biçimine dönüştürerek başladı. Ve o bundan daha o zamandan doğmuş olduğuna göre güneş sisteminin bir gün zorunlu olarak ölmesi gerektiği sonucunu çıkarıyordu. Bu görüş bir yarım yüzyıl sonra Laplace tarafından matematik olarak doğrulanmış ve bir yüzyıl sonra da spektroskop evrende çeşitli yoğunluk derecelerinde bulunan bu türlü akkor durumunda gaz yığınlarının varlığını göstermiştir. Dipnot, Laplace'ın yapıtı Acun sisteminin sergilenmesi 1795-1796'da yayınlandı. Evrende akkor durumunda bir gaz tözünün varoluşu, 1859'da Kirchhoff ve Bunsen tarafından bulgulanan spektral çözümleme, Tayf çözümlemesi yöntemlerinden yararlanarak, 1864 yılında İngiliz gökbilimci William Higgins tarafından tanıtlandı. Bakınız Antonio Secchi, Di Sonne, Brunswick 1872 sayfa 787-789-790. Bu modern Alman felsefesi doruğunu ilk kez olarak bütün doğa, tarih ve tin dünyasının sürekli bir hareket, sürekli bir değişme, sürekli bir dönüşüm ve evrim içine girmiş bir süreç biçiminde kavrayan ve bu hareketle bu evrimin iç bağlantısını göstermeye girişen Hegel sisteminde buldu. Ve Hegel sisteminin büyük deyimi de budur. Bu açıdan insanlık tarihi artık olgunluğa varmış felsefi us mahkemesi önünde hepsi de aynı biçimde hüküm giymesi gereken ve olanaklı olduğunca çabuk unutulmasında yarar bulunan anlamsız zorbalıkların kaotik bir karışımı olarak değil, insanlığın kendisinin evrimlenebilen süreci olarak görünüyordu. Ve şimdi düşüncenin bu sürecin tüm dolambaçları arasından yavaş ilerleyişini izlemek ve onda bütün görünür olumsallıklar arasında yasaların varlığını göstermek gibi bir görevi vardı. Hegel'in bu sorunu çözmemiş olmasının burada pek önemi yok. Onun çağı açan başarısı bu sorunu koymuş olmasıdır. Bu sorun hiç kimsenin hiçbir zaman tek başına çözemeyeceği sorunlardandır. Hegel, Saint-Simon'la birlikte çağının en ansiklopedik kafası olmasına karşın gene de önce kendi öz bilgilerinin zorunlu olarak kısıtlı genişliği, sonra çağının bilgi ve görüşlerinin aynı biçimde kısıtlı genişlik ve derinliği ile sınırlıydı. Ama bir üçüncü özelliği daha hesaba katmak gerek. Hegel idealistti, yani kafasındaki fikirleri gerçek şey ve süreçlerin az çok soyut yansıları olarak görecek yerde, tersine nesnelerle nesnelerin gelişmesini, dünya var olmadan önce bilinmeyen bir yerde var olan ideanın gerçekleşmiş yalın kopyaları olarak görüyordu. Bundan ötürü her şey baş aşağı konulmuş ve dünyanın gerçek bağlantısı tamamen tersine çevrilmişti. Ve Hegel birçok özel ilişkiyi büyük bir doğruluk ve deha ile kavramış bulunmasına karşın, yukarıdaki nedenler ayrıntının da çoğu kez yırtık yamamaya, oyuna, yapmacığa, sözün kısası gerçeğin bozulmasına dönmesini kaçınılmaz kılıyordu. Hegel sistemi bu niteliğiyle büyük bir başarısızlık olmuştu, türün sonuncusu olmasına karşın. Gerçekten her zaman onulmaz bir iç çelişkinin acısını çekmiyor muydu? Bir yandan özel konutu, postulatı, insanlık tarihinin niteliği gereği, entelektüel sonunu sözde mutlak bir doğruluğun bulgulanmasında bulamayacak evrimlenebilir bir süreç olduğu yolundaki tarihsel anlayıştı. ama öte yandan bu mutlak doğruluk kitabının ta kendisi olduğunu ileri sürüyordu. Her şeyi kapsayan ve hep aynı kalan bir doğa ve tarih bilgisi sistemi, diyalektik düşüncenin temel yasaları ile çelişki durumundadır. Bununla birlikte bu dış dünyanın genel matematik bilgisinin kuşaktan kuşağa dev adımlarıyla yürüyebilmesini hiçbir zaman dıştalamaz, tersine içerir. Geçmişteki Alman idealizmine özgü tam bozulma bir kez kavrandıktan sonra ister istemez materyalizme dönmek gerekiyordu ama dikkat edelim 18. yüzyılın katıksız metafizik, salt mekanik materyalizmine değil. Bütün önceki tarihin o yalın kat, o bönce devrimci bir biçimde kınanması karşısında modern materyalizm, tarihte insanlığın evrim sürecini görür ve görevi de bu sürecin hareket yasalarını bulmaktır. 18. yüzyıl Fransızlarında olduğu denli Hegel'de de egemen olan ve doğayı hep aynı kalan ve Newton'a göre ölümsüz göksel biçimler, Linne'ye göre ise değişmez organik varlıklarla dar çevrimler biçiminde hareket eden bir bütün olarak düşünen doğa anlayışı karşısında modern materyalizm tersine doğa biliminin doğanın da zaman içinde bir tarihi olduğu yolundaki modern ilerlemelerinin bileşimini yapar. Göksel cisimler orada uygun koşullar içinde yaşamaya yetenekli canlı varlıklar olarak doğarlar ve ölürler ve dolaşım çevrimleri kabul edilebildikleri ölçüde son derece daha büyük boyutlar kazanır. Her iki durumda da modern materyalizm özsel olarak diyalektiktir ve öteki bilimlerin üstünde yer alan bir felsefeye gereksinme duymaz. Her özel bilimin şeylerin genel bağlantısı ve bilgisi içinde tuttuğu yer konusunda tam bir hesap vermeye çağrıldığı andan başlayarak genel bağlantının her türlü bilimi gereksiz duruma gelir. O zaman bütün eski felsefeden bağımsız bir durumda düşünce ve düşünce yasaları öğretisinden biçimsel, formel ve diyalektik mantıktan başka bir şey kalmaz. Üst yanı pozitif doğa ve tarih bilgisi içine girer. Ama doğa anlayışındaki değişme, ancak araştırma buna uygun düşen nicelikte olumlu bilgi sağladığı ölçüde gerçekleşebilirken, tarih anlayışında yeni bir yön getiren tarihsel olgular, kendilerini çok daha önceden kabul ettirmişlerdi. 1831'de Lyon'da ilk işçi ayaklanması olmuştu. 1838'den 1842'ye, İlk ulusal işçi hareketi İngiliz Chartistleri hareketi en yüksek noktasına varıyordu. Proletarya ile burjuvazi arasındaki sınıf savaşımı bir yandan büyük sanayideki gelişme bir yandan da burjuvazi tarafından ele geçirilmiş bulunan siyasal egemenlikle orantılı olarak Avrupa'nın en ileri ülkelerinin tarihinde birinci plana geçiyordu. Burjuva iktisadının sermaye ile emek çıkarları arasındaki özdeşlik üzerindeki özgür yarışma, serbest rekabet sonucu, evrensel uyum ve evrensel gönenç üzerindeki öğretileri, olgular tarafından gitgide daha sert bir biçimde yalanlanıyordu. Bütün bu olguları ve bütün eksikliklerine karşın bu olguların teorik dışa vurumu olan Fransız ve İngiliz sosyalizmini yalanlamak artık olanaklı değildi. Ama tarihin henüz geri püskürtülmemiş bulunan eski idealist anlayışı, maddi çıkarlara dayanan sınıf savaşımlarını, hatta genel olarak maddi çıkarları tanımıyordu. Üretim ve bütün ekonomik ilişkiler ona yalnızca uygarlık tarihinin ikincil öğeleri olarak savsaklanabilir şeyler olarak görünüyorlardı. Yeni olgular bütün geçmiş tarihi yeni bir incelemeden geçmeye zorladılar ve bütün geçmiş tarihin bir sınıflar savaşımı tarihi olduğu, birbirine karşı savaşım durumundaki bu toplumsal sınıfların her zaman üretim ve değişim ilişkilerinin, kısacası çağlarındaki ekonomik ilişkilerin ürünleri oldukları, buna göre toplumun ekonomik yapısının herkes, son çözümlemede hukuksal ve siyasal kurumların tüm üst yapısı olduğu gibi, her tarihsel dönemin dinsel, felsefi ve öteki fikirlerini de açıklamayı sağlayan gerçek temeli oluşturduğu görüldü. Böylece idealizm son sığınağından, tarih anlayışından kovulmuş, tarihin materyalist bir anlayışı ortaya çıkmış ve şimdiye değin yapıldığı gibi, insanların varlığını bilinçleri aracıyla açıklamak yerine, insanların bilincini varlıkları aracıyla açıklamak için yol bulunmuş oluyordu.
Ayrım sonu.